Merhabalar. Geçen bölümde Grand Narrative olarak din konusuna aman ağzımızın tadı bozulmasın diye böyle gayet özet değinerek geçmiştim. Şimdi başka bir dine geldi sıra. İdeolojiler. İdeolojilere din demeye birçok kişinin kızacağını biliyorum. Aslında tam tersi de yani dine ideoloji dememe de kızacak hatta çok daha fazla kişi vardır. Ama ikisinin de benzer yönleri var. Özellikle fanatik yaratmada ve ortalamayı bir arada tutma konusunda benzeşiyorlar. İdeolojiler dinlerden bir sonra gelen anlatılardır. Bir toplumun veya bir grup insanın işte değerleri, inançları, politik görüşleri, işte veya sosyal hedefleri, bunlar hakkında belirli bir teori veya düşünce yapısıdır ideolojiler. İnsanlığı daha ileri götürmek için mesela şu teoriyi benimsememiz gerek derler. Mesela mallar neden kralın oluyor? Bireylerin mülkiyet hakkı olmalıdır gibi mesela. Tabanı aslında ideolojilerin genelinin tabanı aydınlanmaya dayanıyor. Aydınlanma dönemi modern çağın ideolojik temellerini oluşturan bir dönem. Şimdi yeri gelmişken aydınlanmaya da çok kısa değineyim. Bu 17-18. Yüzyıllarda Batı Avrupa'da ortaya çıkıyor. Bir düşünce akımı gibi düşünebiliriz. Bilim, akıl, özgürlük, özgür sanat, işte edebiyatta gelişim, insan hakları, tüm bu kavramlardan oluşan bir paket gibi düşünebiliriz bunu. Temeli şöyle şekilleniyor. Şimdi mitlerden dinlere geçişte doğayı anlamaktan bahsetmiştim ya daha önceki büyük anlatıda. İşte insanlar rüzgar tanrısı olmadığını, rüzgarın bir doğa olayı olduğunu anlamıştı. İşte o zaman böyle binlerce tanrı yok ya da yüzlerce tanrı yok. Daha yukarıda bunları yaratan bir tanrı var demişti. Bilim ve sanatın gelişmesiyle de aydınlanmacılar daha fazla şeyi anlamaya başladılar. İnsan vücudunu incelemeye başladılar. Hayvanlarla benzerliklerini gördüler. İşte evrim teorisini incelediler. Newton fiziğin temel yasalarını koydu. Buhar motoru ortaya çıktı derken her alanda gelişmeler başladı ve birçok şeyi bilimle açıklamaya insanoğlu başladı bu dönemde. Aydınlanma düşünürleri de din gibi dogmatik inanç sistemlerinin yerine mantık, gözlem ve bilimsel yöntemlere geçilmesi gerektiğini savunmaya başladılar. Anlamadığımız şeyi Tanrı yarattı diye kestirip atmayalım, bilimsel açıklamasına bakalım dediler. Bilimin ve akıl yürütmenin insanları aydınlatarak cehaletten kurtarabileceğini düşündüler. Temel argümanları buydu. Bunun dışında tabii yani bilime odaklandık ama aydınlanma ideolojileri, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları, demokrasi bu kavramları da ortaya çıkarıp halka yaymaya, halka indirmeye başladılar. Anlatmaya başladılar. Mesela Fransa'da liberté, égalité, fraternité yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik diyerek devrim yapıldı. Bu kavramları halka indirenler Fransız entelektüelleri ve aydınlanmacılarıydı. Yani kral tarafı değildi ya da din adamları değildi. Tamamen entelektüellerden gelen, onların desteğiyle başlayan bir devrimdi bu. Kısacası aydınlanma ideolojileri, bilim, akıl, özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi kavramları ön plana çıkarttılar. Modern dünyanın temellerini attılar. Şimdi batıdaki bu hareket, duymuşsunuzdur belki Great Divergence diye bir şey var. Bu büyük kopuş gibi düşünülebilir. Bu büyük kopuşun sebebi buydu aslında. Batının kopup uzaklara gidişi. Sol kulvardan gelen batı, bilim ve sanatla halen dini anlatıda kalan doğunun yanından böyle kopup uzaklara doğru gitti. Osmanlı'da matbaa caiz değil diyen din adamlarının yönlendirdiği bir toplum varken Batı Avrupa'da bilim adamlarının yönlendirdiği bir toplum var. Özgür sanatçıların, özgür düşüncenin yönlendirdiği bir toplum var ve bu toplum ideolojileri oluşturuyordu. Nelerdi bu ideolojiler? İşte liberalizm, komünizm, sosyalizm, feminizm, liste daha uzar gider. Burada şöyle bir şey vardı ama devlet kısmında. Mesela Althusser var. İdeoloji deyince akla ilk gelen filozoflardan ideolojik devlet aygıtlarının varlığını vurgular. Mesela bu aygıtlar devletin sadece baskı ve zorlama yoluyla değil aynı zamanda ideoloji aracılığıyla da hakimiyetini sürdürdüğünü ifade eder. İşte devlet ideolojisi dediğimiz şey. İdeolojilerde kronolojik gidersek liberalizmden başlamak gerek ama ben sosyalizmden başlamak istiyorum. Bunu anlatmadan önce de size bir tipten bahsedeceğim. Yıllar önce ODTÜ Fizik Kantini'nde devrimci bir çocuk vardı. İnsanlar kardeştir, üretim araçları devletin olmalıdır, herkese ihtiyacına göre kaynak aktarılmalıdır diyen deli bir çocuk. Felsefe sıkardı. Bir solcunun okuması zorunlu olan Felsefenin Temel İlkeleri kitabını okumuştu. Diyalektik materyalizm şudur. Marx şunu demiş, sonra çevresindekilere bakardı. Devrim yakın herhalde diye düşünürdü. Çevresindekiler de çünkü devrimciydi, çünkü fizik kantiniydi orası. Kasadakine gidip para uzatır, bir tavuk döner istiyorum yoldaş derdi. Devrimden sonra bedava olacak nasılsa. Grup yorum kasetlerini sarıp sarıp dinlerdi. Bazen komünist arkadaşlarını kızıp anarşizme yönelirdi. Ama yok yok komünizm iyi diye komünizme geri dönerdi. 90'ların ilk yarısıydı. Glasnost ve Perestroika dönemiydi. Gorbaçov yavaş yavaş komünizmden yanılıyordu. Bu tip de dediğim arkadaş da Ne oluyor acaba diye başka öğretileri de incelemeye başladı. Koskoca Sovyetler Birliği nerede yanlış yapmıştı? Çekiç ve orak bayraklardan silinmiş büyük bir anlatı tarihin çöplüğüne gidiyordu. Bu tip yanlış yaptılar, doğrusunu Küba ve Çin yaptı, yaşasın Küba falan derken okumalarını arttırdı. Sovyetlerin hatasını bulacak, komünist Türkiye'de aynı hataların yapılmasına izin vermeyecekti. ODTÜ Fizik Kantininde devrim yaklaşırken bu tipin kulağında tek bir ses vardı. Gece kondulardan geliyor halk. Gece kondulardan halk gelmiyordu. Halk imar barışıyla gece konduların sahibi olmuş konumların içine açıkta bıraktığı demirlere, demirlerle böyle üstte bir kat daha çıkıp gece kondudan apartmana doğru dönmeyi ve gelecek imar barışını bekliyordu. Ulan şehirdekiler bildiğin çakal çıktı dedi. Dur köyden gelsin devrim. Çünkü devrim şehirden mi gelecek, kırdan mı gelecek, işte kırşehirden yani bir yer, nereden gelecek yani. Demek ki köyden gelecek. Köylünün elinde orak çekişle gelmesi yakındı. Bekliyordu. Kırdan başlayacaktı devrim, evet. O da öyle olmadı. Çünkü köylü tabananın fiyatlarını takip ediyor. Bir yandan tarlasını sürüyordu. Yıllar sonra tarlasını sürmeyi de Suriye'den gelen göçmenlere yani ucuz iş gücüne bırakıp şehre gidip Karadeniz ise fırın, doğuluysa market açacaktı. Köyde ücretli çalışan, kendi adına ücretli çalışan göçmen köylünün ürettiği ürünü devlete satarken şehirli müşterisine de top kek satacaktı. Ama o, daha o chapter'a var. Kısacası gelen giden yoktu. Bu romantik komünist genç de hafif hafif soğudu komünizmden. İnsanlar işçi köylülükten servis sektörüne akıyordu. Lan bıraksam mı acaba diye düşündü ama dönek derler. Dur ben biraz daha savunayım komünizmi ama eskisi kadar da ateşi savunmayayım diye düşündü. Zira nihayet genç gibi gözükmeyi istemiyordu ki o dönemde Ankara'da takılıyordu ve işte mülkiyelilerde Nihat Genç vardı. Biraz ileri gitti mi Tunalı'da kalpaklı ve kırmızı atkılı Yalçın Küçüğü görüyordu. Bunlar gibi görünmemem gerek diye düşündü. Bu tip en son bıraktığımda İskandinav solunu övüyordu. Aslında en iyisi İsveç tipi sol diyordu. Sonra o tiple bir daha görüşmedik. Demek isterdim ama görüştük. Hatta halen her gün görürüm. Zira bu tip bendim. O dönemde insanları ideolojilerine göre isimlendiriyorduk. Yani solcu diyorduk, komünist sağcı diyorduk, dinci diyorduk vesaire. Ve mesela benim gibi komünist olanlar şunu anlamıyordu ki neden insanlar eşit paylaşıma karşı çıkıyordu ki? Herkes kardeştir demenin nesi yanlıştı? Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine girmiştim. Bir aptallık yapmazsam zaten beyaz yakalı iyi bir hayat sürecektim. Bu arada bir aptallık yapmış olabilirim. Konuya döneyim. Ben işçiden yana olmayı, köylüden yana olmayı seçmiştim. Üretim araçları halkın malıdır, herkes eşittir deyip duruyordum. Herkes eşittir den, herkes şittire yani everybody is shit noktasına savrulanlar oldu. Ben yine de tezgahı uzun süre bırakmadım. Sosyalizm kazanacaktı ama bu İzim ekinde bir sorun vardı. Sıkılmaya başlamıştım bu izim ekinden. Artık yorulmuştum. Bir sen kaldın geride. Bir sen kaldın geride. Ah akıp gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni. Artık susma. Yorgun demokrat. Şöyle düşünüyordum. İnsanları zorlayarak onların lehine olan bir alana sürükleyemezsin. Belki adamın favori izmi mazoşizm, bilemeyiz yani, acı çekmeyi seviyor belki. Hemen size bir twist çakayım ODTÜ iktisat derslerinden. Fiyatları devlet eliyle belirleyemezsin. Ben buna artık katılıyorum. Size bir Sovyet şakası bakın anlatayım. Sovyetler Birliği'nde bir adam dükkana girer, bakar raflara boştur. Ve gider sorar oraya, işte burada hiç tane eti yok mu der. Tezgahtar yanıtlar. Burada hiç balık yok. Hiç tane eti olmayan dükkan karşıda. Komünizm olmuyor yani. Olmadı. Olmadı. Çünkü bu fıkradan bakın. Hareketle gidelim. Piyasaya uymuyor. Şöyle oluyor. Piyasanın olmadığı yerde ne gerekiyor? Komünist rejimde üretilecek ürünün ne yapılması, planlanması gerekiyor. Bunu kim planlayacak? Bürokrat. Şu kadar ekmek, şu kadar bilmem ne üretilecek. İşte şu köye şu kadar ürün yollanacak vesaire falan. Peki daha fazla ürün yiyecek isteyen olursa? Daha farklı bir şeyler, ürünler isteyen olursa, sadece yiyecek için düşünmeyin bunu, yani araçlar isteyen olursa, başka şekil bir ürünü yaratmak isteyen olursa ne olacak? Bunlar hepsinin bir planlama çerçevesinde olması gerek. Hayır bu sene plana dahil değil, yapamazsın diyecekler. Liberalizmde ne var? Serbest piyasa var. Serbest piyasa talep ve arzın karşılıklı etkileşimine dayalı bir ekonomik sistem. Devlet müdahalesi minimum düzeyde. Zaten liberalizmin en iyi yönü bu. Devleti müdahale ettirmeyeceksin. Devlete karıştırmayacaksın. İki kişi, liberalizmden bahsediyorum. İki kişi bir ticaret yapacaksa, iki kişinin de rızasıyla oluyorsa iş olur. Hani biliyoruz ya, eskiden gelir hani bir ekmeği en iyi nasıl bölersin iki kişi arasında? İki kişi var burada. Biri bölecek, biri seçecek. Öyle değil mi? Liberalizm bunu aslında olanak sağlıyor. Bir de tabii şey var. Girişimci insanın üretkenliği var. Mesela patent hakkı ile bir şey üretirsen liberalizmde bu senin oluyor. Ama diğer şeylerde devlet çörekleniyor. Şeyi geçiyorum bile. Yani Osmanlı'yı, dini cumhuriyetleri vesaire bunları geçiyorum bile. Hani şey Allah'ındır. Orada mülk Allah'ındır kavramı var. Yani Allah'ın ve işte Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişahın kavramı var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz. Batı gelişimini liberalizme ve özgürlüklere borçlu. Bakın biraz evvel bilimden bahsettik ya. Bilimdeki ilerlemelerin hepsi aslında liberalizm sayesinde gerçekleşmiş. Şimdi ne oluyor kardeşim, bir ideolojiden uzaklaşıyor, başka birisine mi yaklaşıyorsun, liboş mu oluyorsun falan diyenleriniz olur. Liboş olmuyorum. Oluyor muyum acaba bilmiyorum. Ama şunu biliyorum zaten, liberalizmin de sorunları var. Bunları çok net biliyoruz. İşte bu şirketler kartele dönüşürse ne olur? Hani sert kapitalizme geçiş aslında bir sorun. Mesela iPhone var, Google var şu anda. Yani Apple var, Google var. Bunların devletten farkı kalmadı. O kadar büyük ki bu firmalar şimdi rekabet edilemez haldeler. Yani kimse iPhone'un karşısına bir telefonla şu anda çıkamıyor. Hatta o firma yok da olamaz artık. Çünkü o firmanın yok olması hani too big to fail durumudur. Yani o kadar büyük ki bunun yok olmasına devlet artık izin veremez gibi. Şeyde de gördünüz, pandemide de devletler birçok büyük şirketlere yardım ettiler. Yani sorunları var. Kapitalizmin, hard kapitalizmin sorunları var. Liberalizm de kapitalizme evrildiğinde bu sorunları yaşıyor. Laissez-faire var ya işte liberalizmde. Yani bırakınız yapsınlar. Metin Üstündağ bunun için şöyle demişti. İşte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, tutunuz kaçıyorlar diye. İşte o tutunuz kaçıyorlar kısmına hızlı gelinebiliyor. Bunun çok iyi ayarlanması gerekiyor. Tüm ideolojiler için bu dediğim geçerli. Yani ideolojilerin birine böyle körü körüne bağlanmak sizi duvara çarpmaya götürüyor. Şimdi ne yaptı ideolojiler? Aslında bir basitlik sağlıyor. Sizi bir gruba ait hissettiriyor. Ve bir şekilde ortalama insanın, o gruba ait olan ortalama insanın hayatını kolaylaştırıyor. Ama hayat artık öyle değil. Hızlı bir değişim var. 200 yıllık ideolojiler artık bu hıza yanıt veremiyor. Bakın mitlerden dinlere, dinlerden ideolojilere geldik ve şu anda bulunduğumuz toplumda artık ideolojiler de bu hıza yanıt veremiyor. Peki nereye gidiyoruz? İşte komünizmin bittiğini gördük. Gözlerimizin önünde çöktü gitti. İşçi ve köylü iktidarı. Şu anda işçi ve köylü yok. Freelance çalışan var, garson var, aşçı var, tezgahtar var, prekarya denen bu grup var işte. Tasarımcısı var, bilgisayarcısı var. Ve bu tarımla ilgili işleri, bu insan eliyle yani işçinin yaptığı ve köylünün yaptığı işler artık makineler yapıyor. Endüstri 4'e geçtik. Demek ki bir ideoloji bitti. Şu anda biri çıkıp komünizm dese savunacağı, yani onun arkasından gelecek kitle yok. Dolayısıyla ideolojiler bir noktaya kadar gelip orada tıkanıyorlar. İşte o tıkandıkları noktada artık şöyle bir ideoloji olsun, kısa dönem şunu yapalım, hani böyle bir şey kalmıyor. Ne çıkıyor karşımıza, ne geldi? Şu anda aslında bilemediğimiz bir dönemdeyiz. Daha böyle genel bir çerçeve çizecek olursak hani diyebiliriz ki postmodernist dönemdeyiz. Yani postmodernizmin bir ideoloji olup olmadığı tartışılır. Kimine göre öyle, kimine göre değil. Ama postmodernist dönemde ideolojiler artık grileşti, yok oldu. Şeyde atmosferde kayboldu gibi bir durum var. Şimdi bir sonraki podcast'in konusu zaten postmodernizm olacak. O zamana kadar size anlamsız bir şeyler söylemem gerek. O yüzden Voodoo People, Magic People diyorum.